Ayrım 11.
Sayfa 102. Her zaman bu böyle diye düşünüyordu. Her zaman bu kız bana günümü zehir edecek. Tabağını kızının önüne iterken içinden bıkkınlık geçti. Doğur, 16 sene üzerinde titre, her şeyi yap, sonra sağlıksız, neşesiz, asık suratlı biri olsun. Söylendi. Böyle bir eti herkes bulabiliyor mu sanıyorsun? Canım bırak karışma, nasıl isterse öyle yapsın. Bayram değil mi bugün? Cevdet Bey'di bu. Akşamları işinden geldikten sonra kızını öpen bir babaydı. Kızına kendisini sevdirmesini bilen ama bunun nelere patladığını düşünmeyen sorumsuz bir erkek. Nigan Hanım kocasına yüzünü buruşturmakla yetindi. Bu küçük yüz hareketinin ben terbiye ediyorum, sen şımartıyorsun anlamına geldiğini herkes biliyordu. Nigan Hanım ben olmasaydım bu kız piyanoyu bile öğrenemezdi diye düşündü. Fasulyeyi de Perihan dağıtsın bakalım. Fasulye yenilirken fasulyeden dün gece bir ara yağan bahçenin köşelerinde iki gündür biriken kardan, geçen yıl bu zamanda yani Mart'ın ilk gününde havaların hiç böyle olmadığından, Cevdet Bey'in Teşvikiye Camii'ndeki sabah namazında iyice üşüdüğünden söz edildi. Nigan Hanım Ayşe'nin gene tam boşaltamadığı tabağına bakarken istediğim şeyleri gene söyleyemedim diye düşündü. Peki konuşmayı istediğim şey nedir? Tam bilemiyordu bunun ne olduğunu. İçinden neşe demek geliyordu ama neşeliydiler. Çünkü bayramdı, neşe kendiliğinden geliveriyordu. Nigan Hanım, rahmetli annemin dediği gibi diye düşündü. Rahmetli annesi Teşvikiye'deki konağın hareminde bir koltuğa oturur, gözlerini kırpıştırarak, "Nigan, canım bir şey yemek istiyor ama nedir bilemiyorum kızım," derdi. Emine Hanım sofraya Ahçı Nuri'nin kendi buluşu olan portakallı ekmek kadayıfını koyuyordu. Nigan Hanım bu yemek de bitiyor diye düşündü. Uzun zamandır beklenen bu yemek de bitiyordu. Bugün de bitecekti, bu bayram da bitecekti, sonra başka günler beklenecekti. Onların bittiğini de hüzünle görecekti. Küçük parlayışlarla akıp giden bir zaman, direnmeyen su gibi hayat vardı. Portakallı tatlı çok güzel olmuştu, kaymak tazeydi ama onlar da en çok belki de bu akşam yemeğinde öyle kalacaklardı. Nigan Hanım büfelerde, sandıklarda saklanan takımları çıkarıp kullanmayı bir daha düşündü, sonra portakallı kadayıfın tadını çıkardı. Her zamanki gibi sofradan önce Cevdet Bey kalktı. Onun hemen arkasından da Refik kalkınca Nigan Hanım tabağındaki son kadayıf lokmasıyla kaymağa bakarak tamam işte diye düşündü. Ama bari sofradan herkesle birlikte kalkmayı öğrenseler. Ama artık Cevdet Bey'e bir şey öğretemeyeceğini biliyordu. Ama Refik belki öğrenebilirdi. Daha 26 yaşındaydı. Nigan Hanım Perihan'ın da sofradan kalktığını görünce en sona niye ben kalayım diye düşündü. Hafif ve yumuşak hareketlerle sandalyesinden kalkarak Cevdet Bey'e doğru yürüdü. Cevdet Bey pencerenin önündeki koltuğuna oturmuş, başını arkasına yaslamış, gözlerini kısmıştı. Uyuyacak mıydı? Nigan Hanım, çok yedi, ağırlık bindi üzerine uyumak istiyor diye düşündü. Cevdet Bey'in uykuya karşı koyan gözlerine, beyaz saçlarına bakarken ona sevgi duyduğunu fark ediyor ama öfkelenmek istiyordu. Uyuyacak ama uyumamalı. Öğleden sonra Fuat Beyler gelecek. Sofra ve bayram yemeği arkasındaydı. Toplanan tabakların sesini duyuyor, Cevdet Bey'e doğru yürüyor. Öğleden sonra çayı mavi güllü fincanlarla içeceğiz diye düşünüyordu. 3. Öğleden sonra. Cevdet Bey kendisine yaklaşan Nigan Hanım'ın şikayetçi yüzünü gördü. Onunla konuşuyormuş gibi, canım şuracıkta biraz kestireceğim diye düşündü. Uyumayacağım ki kestireceğim. Biraz gözlerimi kaparım, kıpırdanmadan otururum. Belki de bir parça dalarım. Her zaman oturduğu koltukta oturuyor, bayram yemeğinden sonra günün en keyifli zamanını yaşıyordu ama tam ve kesin bir öğle uykusuna yatamayacağı için bir eksiklik duyuyordu. Avunmak için birazdan sigara içeceğim diye düşündü. Günde 3 defa içebildiği sigaranın kokusunu, yakacağı kibritin sesini düşündü. Sonra gözlerinin kapandığını fark etti çünkü yalnızca sesler, kokular ve sıcaklık vardı. Yemek masasından, yemek masasıyla mutfağa inen dar ve küçük merdiveni açılan kapıdan, içerideki odalardan, merdivenlerden, Bahçeden, ağaçlardan, sokaktan gelip bütün odayı dolduran, pencereleri titreten, kristalleri tınlatan sesleri, bütün o bildik, alışıldık gürültüyü işitiyordu. Nermin'in çocuklarıyla konuştuğunu, Emine Hanım'ın terliklerinin parke üzerinde gezindiğini, Ahçı Nuri'nin mutfakta musluğu açıp kapadığını, yemek üzerine su içmekten hoşlanan Ayşe'nin sürahiden su doldurduğunu, Refik'in gazetenin sayfalarını çevirdiğini, bir tramvayın köşeye ağır ağır yaklaştığını duyuyordu. Bütün bu güven verici, tanıdık titreşimler insanı uykuya çağırıyordu. Ama uyuyamayacağım diye düşündü Cevdet Bey. Fuat gelecek. Fuat'la oturacağız, konuşacağız, geçmişi anacağız. Geçmişi, bu evi, buraya doldurduğum bütün bu aile cıvıltısının tarihini, her şeyin tarihini biliyorum. Evi 1905'te aldım, evlendim. Abdülhamit'e bomba atmışlardı. Sonra meşrutiyet iyi oldu. Yan bahçeyi de satın aldım. Harpte şeker ticaretinden kazandığım parayla bütün her şeye çeki düzen verdim. Şirket büyüdü. Osman evlenmek isteyince üst katı çıktık. Cumhuriyetten 4 yıl sonra. Sonra torunlar geldi. Şimdi içine kömür atılan sobayı 6 yıl önce aldık. Her şeyin tarihini biliyorum çünkü ben yaptım. Maçka'ya işleyen şu tramvay kaç yılında sefere girdi? Kapağı açılan şu kristal şekerliği Nigan çeyiziyle getirdiydi. Ne konuşuyorlar? Nermin, hadi bakalım yukarı çıkın yatın diyordu. Torunlardan biri şeker yiyecektik dedi. Beyefendinin kahvesi şimdi, küçük beysiz. Bu hizmetçi Emine Hanım'dı. Şşt gürültü etmeyin diye Nigan Hanım fısıldıyordu. Birisi ayaklarının ucuna basarak yürüyordu. Hemen odana mı çıkıyorsun? Bu Perihan'dı. Osman, yukarıda oynamayın dedi, hemen uyuyun. Bekçiler geldi bekliyorlar diyordu Ahçı Nuri. Fuat amcalar gelince aşağı inersin, şimdi güzel güzel uyu bakalım. Mebrure teyzelere öbür gün gideceğiz. Yarın Şükran teyzelere gidilecek. Bu işte bu diye düşündü Cevdet Bey, her şey bunun içinde. Bu güven verici sıcaklık, homurdanan soba, kulağı okşayan sesler, saat gibi işleyen bir ev. Hepsi uyku gibi geniş ve çekiciydi. Cevdet Bey kısa süren bir sessizliği dinleyerek, şimdi beni daha çok fark ettiler diye düşündü. İstese de uyuyamayacağını anladı. Yemeği fazla kaçırmıştı, canı sigara istiyordu, kahve birazdan gelecekti. Seyretmeleri, saygı duymaları, çevresinde dönüp yaşamaları için gözlerini kapamış, gövdesini de onlara bırakmış gibiydi. Geziniyorlar, esniyorlar, konuşuyorlar, şeker yiyorlar. Gözlerinin ucuyla koltukta oturan bana bakıyorlar. Sonra uyuyacaklar, bayram ziyaretlerine gidecekler. Yarın ben Nigan'la o eski paşa konağına gitmek istemiyorum. O paşa oğullarını da görmek istemiyorum. Ama şimdi bunu düşünmek istemiyorum. Şimdi şu hareketi, kokuyu, sesleri dinleyeyim. Kahve. Cevdet Bey, kahve. İşte bunu fark edememişti. Gözlerini açıverdi. Işık gözlerine dokundu, hemen alıştı. Karşısında Emine Hanım vardı. Kahve fincanını yanı başındaki sehpanın üzerine bırakıyordu. Cevdet Bey sigara içeceğim diye düşündü. Sehpanın üzerinden sabah koyduğu yerden yaka paketini, kibriti aldı. Bu sigara günün en büyük keyfiydi. Günde 3 sigaradan fazla içmesini aile doktoru İzak yasaklamıştı. 6 ay önce doktora göre çok ciddi ama kendisine göre o kadar fazla kulak asılmaması gereken küçük bir kalp krizi geçirmişti. Sigara büsbütün yasaklanacaktı ama doktor Cevdet Bey'in ısrarlarına dayanamamış, sonunda günde 3 sigaraya izin vermişti. Cevdet Bey sabah kahvaltısından ve öğle ve akşam yemeklerinden sonra birer sigara içiyordu. Nigan Hanım paketteki sigaraları sayıyordu. Cevdet Bey ilk zamanlar birkaç hile yapmaya kalkmış, yakalanmış, Nigan Hanım kıyametleri koparmış, ağlamıştı. Şimdi günün ikinci sigarasını içiyordu. Sigarayı azalttım ama hiçbir şey değişmedi diye düşündü. Gene merdivenleri çıktıktan sonra fena oluyor, gene bazen tıkanır gibi oluyor, gene korku içinde yaşıyorum. Uyuyamayacağı için canı bir kere daha sıkıldı. Sigarasını bitirirken orta kattaki sarkaçlı büyük saatin 2'yi vurduğunu duydu. Nigan Hanım Fuat Beylerin geciktiğini söyledi. Cevdet Bey, şimdi gelirler, şimdi gelirler dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Köşeden bir tramvay geçti. Refik gazetesini katlayıp karısıyla yukarı çıktı. Emine Hanım gelip boş kahve fincanlarını aldı. Nigan Hanım pencereden dışarı baktı. Cevdet Bey gözlerinin gene kapanır gibi olduğunu hissetti. Sonra bahçe kapısına bağlı boncuklu çıngırak şıngırdadı. Nigan Hanım geldiler diyerek ayağa kalktı. Cevdet Bey de hareketlerinin her birini teker teker düşünerek karısının arkasından aynalı hole ağır ağır indi. Nigan Hanım evin kapısını açarken Cevdet Bey kalın çerçeveli boy aynasında kendini seyretti. Gövdesi tatlı eski bir şarkı gibi yakındı. Kravatı çarpılmış, pantolonu sarkmış, saçları dağılmış, yüzü ve ceketi de buruşmuştu. Büyük ellerini okşuyormuş gibi saçlarının içinden geçirdi. 68 yaşındaydı ama hala gözleri parlıyordu. Biraz kamburum çıktı, boyum kısalır gibi oldu ama hepsi bu diye düşündü. Herkes ona sokakta gülerek ve sevgiyle bakıyordu. En önemlisi buydu. Çirkin ve sevimsiz bir ihtiyar değildi. Keyiflendiğini hissederek kapıya doğru yürüdü. Fuat Bey'in karısı ve oğluyla hızlı adımlarla basamaklara yaklaştığını görünce coştu. "Maşallah efendim, maşallah, maşallah!" diyerek onlara doğru iki adım attı. Fuat Bey ile kucaklaştı, Leyla Hanım'ın elini sıktı, elini öpen Remzi'nin de başını okşadı. Delikanlının gür saçlarını okşarken hüzünlendi. Yaşlanmıştı artık. Karşılama töreni uzun sürmedi. Kadınlar kucaklaştıktan sonra gövdelerinin üst kısmını hafifçe öne bükerek öpüştüler. Cevdet Bey bu öpüşme huyuna alışamadığını düşündü. Galiba kadınlar da alışamamışlardı. Sanki öpüştükten sonra birbirlerine bakarlarken yapılması gerekiyordu, yaptık. Acaba öpüşürken nasıl gözüküyoruz diye düşünüyorlardı. Oturma odasına geçildikten sonra neşe başladı. Cevdet Bey Fuat Bey'e sevgiyle bakıyor. İşte bir bayram, işte bir bayram daha diye mırıldanıyordu. Nigan Hanım'la Leyla Hanım soğuktan söz ediyorlardı. Leyla Hanım babasının Şişli'deki evinden yürüyerek geldiklerini söyleyip sağlıklı bir hareketle omuzlarını geriye atınca Cevdet Bey uykusunu alamadığını düşündü. Sonra Nigan Hanım da sabah hayvanlar kesilirken üşüdüğünü söyledi. Cevdet Bey caminin ne kadar soğuk olduğunu anlattı. Bayram namazlarına hala gidiyordu. Leyla Hanım babasının sağlığının iyi olmadığını söyledi. Cevdet Bey Mustafa Bey'in nesi olduğunu sorunca Fuat Bey kayınpederinin böbreklerinden rahatsız olduğunu açıkladı. Nigan Hanım Mebrure teyzenin kocasının da böbreklerinden şikayetçi olduğunu, çırçıra gittiğini söyledi. Sonra Remzi'nin çok çabuk büyüdüğünü, birdenbire boy atmış olduğunu sözlerine ekledi. Leyla Hanım oğlunun çok çabuk uzadığını, üstelik dişlerinin de çürüdüğünü söyledi. Nigan Hanım bu sırada Emine Hanım'dan yukarıya oğullarına, gelinlerine, kızına, torunlarına seslenmelerini istedi. Cevdet Bey herkes uyumuş bile diye düşündü. Kimsenin misafire aldırış ettiği de yok. Yaşlandık biz. Yukarı kattan oğulları, gelinleri, torunları neşeyle aşağıya indikten, saçılan leblebi taneleri gibi odaya dağılıp konuklarla kucaklaştıktan sonra Cevdet Bey aynı şeyleri bir daha hüzünle düşündü. Benim uykum var. Herkes sağlıklı, hareketli. Kahvenin uykusunu açmadığını aklından geçirerek konuşulanları dinlemeye karar verdi. Leyla Hanım oğlu Remzi'den söz ediyor, çocuğun son zamanlarda söz dinlemez olduğunu bir ona bir ev sahiplerine bakarak anlatıyordu. Anlatırken gülümsediği, tombul oğlu da böyle şeylere alışık olan çocuklar gibi hafif hafif ayağını salladığı için anlattıkları hoş karşılanıyor, herkes gülümsüyordu. Nigan Hanım da Leyla'nın sözlerine hoşgörüyle karşılık veriyor, bu yaştaki her çocuğun biraz hırçınlaşacağını, kendi oğullarından örnekler vererek anlatıyor, bu örnekler neşe ve ilgiyle dinleniyordu. Bir ara Nigan Hanım hizmetçiye seslenerek Ayşe'yi çağırmasını istedi. Leyla onu uzun zamandır görmediğini açıkladı. Bu sefer yakınma sırası Nigan Hanım'a geldiği için kızı hakkındaki şikayetlerini sabırla, ve herkesin beklediği gibi hoşgörüyle dinledi ve çok sevdiğini söylediği Ayşe'yi övmeye başladı. Sonra bir süre geçen gün Şişhane yokuşunda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve bütün gazetelerde bol bol sözü edilen tramvay kazasından konuştular. Nigan Hanım çayın demlenip demlenmediğini sordurttu. Herkes şaşkınlıkla saatine baktı. Zamanın çok çabuk geçtiğinden söz edilmeye başlandı. Bu sırada Cevdet Bey, Fuat Bey'in ortak anıları tazelemek için yeni bir fırsat ele geçirdiğini düşünerek eski dostuna baktı ama onun başka şeyle meşgul olduğunu gördü. Osman'la Fuat Bey bir bayram ziyaretinde konuşulmayacak kadar ciddi şeylerden söz ediyorlardı. Cevdet Bey, beni aradan çıkarmak istiyorlar diye düşündü. Konuştukları şeyin Fuat Bey'le bir zamanlar ortaklaşa kurdukları bir ithalat-ihracat şirketinin geleceğiyle ilgili olduğunu biliyordu. Meşrutiyetten Fuat Bey Selanik'ten İstanbul'a taşındıktan sonra kurulan şirket, Cumhuriyet'ten sonra zayıflamış, son yıllarda gene kendini toparlar gibi olmuştu. Başında Avrupa'da iktisat okumuş bir züppe vardı. Osman onu oradan almak, şirketi de doğrudan kendi şirketine bağlamak gerektiğini savunuyordu. Cevdet Bey ise Osman'ın düşüncelerini doğru bulmuyor, bu şirketin önemli olmadığını söylüyordu. Fuat Bey ise her zamanki gibi kendi yararına olan yenilikleri hoş karşılayan bir tavır takınmıştı. Beni aradan çıkarıyorlar, ben yaşlandım diye düşündü Cevdet Bey. Fuat da benim kadardır ama o geç evlendi. Meşrutiyetten sonra evlendi ve iyi de iş yaptı. Cevdet Bey gözünün ucuyla Leyla Hanım'a baktı. Üstelik kendini benim kadar da yormadı. Öküz gibi sağlıklı. Başka şeylerle oyalanmaya karar verdi. Sanki bir yudum acı ilaç içmiş de ağzındaki tadı unutmak için başka şeyler düşünmesi gerekiyormuş gibi kendini zorladı. Sonra başını yukarı kaldırdı. Bu evi satın almadan önce gezerken dikkatini çeken köşelerdeki alçı kabartmalara gözlerini dikti. Defne dalları, irili ufaklı güller arasında şişman melekler uçuşuyorlardı. Alafranga bir aile kurayım dedim ama sonunda hepsi Alaturka oldu diye düşündü. Bir zamanlar rahmetli abisinin yaptığı bir şakayı hatırlayarak güldü. Sonunda hepsi Alafranga olmak isteyen Alaturka oldular ki, bu da Alaturka'nın kendine özgü bir türüdür. Gözlerini meleklerden insanlara indirdi. Konuşuyorlardı. Fuat Bey anlatıyor, Osman başını sallıyordu. Onlara sert sert bakarak bu yakınlıktan hoşlanmadığını göstermek istedi. Aile ile ticareti birbirinden ayırmayı öğrenseler. Başını gene yukarı kaldırdı. Meleklerden biri kendisine gülümsüyormuş gibiydi. Gözlerini gerçek dünyaya çevirdi. Hala konuşuyorlar diye mırıldandı. Bütün sabah elimi öptüler ama kimse aldırış etmiyor bana. Sedef takımın ve piyanonun yerleştirildiği odadan bir müzik geldi. Ayşe'nin az önce içeri gittiğini fark etti. Müzik ince, dengesiz ve soğuktu. Hiçbir şeyi örtemiyordu. Nigan da çalardı bir zamanlar. İlk duyduğumda heyecanlanmıştım, başkalarına gururla anlatmıştım. Ama hiçbir zaman şu piyano tıngırtısına ısınamadım. Emine Hanım çayları getiriyordu. Çay içilirken Nigan Hanım üzerinde mavi güller olan porselen fincanların rahmetli anneannesinin hediyesi olduğunu söyledi. Bunu daha önceki bayramlarda da bu konudaki hatıraları başka fırsatlarda da anlatmıştı. Ama hikayesi gene de alıcı buluyor, herkes dikkatle dinliyordu. Sonra Leyla Hanım annesinden kalan bir şekerlikle ilgili anısını anlattı. Perihan da söze karışıp tarif edilen gümüş şekerlikten annesinde de olduğunu söyledi. Nigan Hanım kızına dönerek küçük böreklerden daha da yemesini söyledi. Ahçı Nuri'nin bu börekleri nasıl yaptığından konuşulurken ahçının kendisi geldi ve postacıya bahşiş verdiğini söyleyerek Cevdet Bey'e iki zarf uzattı. Cevdet Bey birinci zarfın üzerindeki el yazısını hemen tanıdı. Şirketin muhasebecisi Sadık, Türk Hava Kurumu'nun tebrik kartlarından her bayramda bir tane yollamaya alışkanlık edinmişti. Cevdet Bey zarfı açtı, bulutlar arasında yol alan bir uçağın resmine baktı. Hep aynı şeyler diyerek iç çekti ama hüzünlenmedi. Pişman değilim diye mırıldandı. Yalnız yaşlandım artık. öteki zarfı ağır ağır endişelenmeden açtı. Bütün aileye ve kendisine saygılar sunan bu imzayı hatırlamaktan korktu. Neydi o? Kimdi o diye söylendi. Ziya Işıkçı. Tabii Ziya Işıkçı. 2 yıl önce soyadı kanunu çıktığında o da aynı soyadını almıştı. Elindeki kağıdı göremiyormuş gibi başını ileri geri oynatıyor, sanki harfleri seçmeye çalışıyordu. Yolladım gitti, asker oldu. Evet, asker. Ziya Işıkçı askerdi ama hoş bir hatıra da değildi. Cevdet Bey kağıdı zarfına koydu. Onca yıldan sonra neden birdenbire bizi hatırlasın diye düşündü. Başı bu sefer ileri geri değil, bir şeyi üst üste defalarca düşündüğünde olduğu gibi sağa sola sallanıyordu. Başka şeyler düşünmeye, bu saçma şeyleri de gözünden uzaklaştırmaya karar verdi. Kimden geliyor tebrikler? Fuat Bey soruyordu. Cevdet Bey vefalı birkaç dosttan dedi, suratını astı. Oo, vefadan tanıdıklarınız mı? Hayır hayır, vefa ile ilgim kalmadığını sen de biliyorsun artık dedi Cevdet Bey. Kelimelerin bu saçma oyununa kızarak kaşlarını çattı. Söylenecek hoş bir söz aradı ve yüzü yumuşadı. Heybeliada'daki evimiz bitiyor dedi. Bu yeni bir konu değildi ama gene de bir konuydu. Ay sonunda inşallah çatı kapanıyor. Baharda bir gidelim diyorduk. Tabii sizler de geleceksiniz. Yeni vapur koymuşlar. Köprüden 2 saatte gidiliyor. Çok sevindim dedi Fuat Bey. Evet, yazlık ev konusunda bitirdik böylece dedi Cevdet Bey. Nigan Hanım'a bir göz attı. Sonra utanarak pencereden dışarı Nişantaşı meydanına baktı. Hava kararırken dış kapının çıngırağı bir kere daha şıngırdadı. Sonra aynalı holden, merdivenlerden çığlıklar, bağırışmalar duyuldu. Torunlardan biri kahkaha attı. Az sonra iri yapılı, geniş omuzlu, yakışıklı bir delikanlı içeri girdi. Kapının aralığından bakan ahçı, Ömer Bey'i ilk ben gördüm ve tanıdım dedi. Cevdet Bey bu hareketli cıva gibi çocuğa bakarken, Ömer'miş, nasıl tanımadım diye düşündü. Öpmesi için ona elini uzatırken delikanlının gözlerinin parlaklığına şaştı. Ötekilerle el sıkışması, bayramlaşması için ona biraz vakit tanıdı. Sonra üzerinden gençlik ve sağlık fışkıran delikanlının yakınına oturmasını isteyerek hemen yanındaki sandalyeyi gösterdi. ''Gel buraya, gel de bana anlat bakalım. Ne yaptın oralarda? Şimdi ne yapacaksın? Oraları nasıl? Anlat bakalım.'' ''Şimdi Sivas-Erzurum hattında çalışmayı düşünüyorum.'' dedi delikanlı. ''Ta Sivas'ta mı?'' dedi Cevdet Bey, başını salladı. ''Aferin, aferin.'' Peki Avrupa'da ne yaptın? Oraları nasıl? Anlat da dinleyelim. Ömer orada ne okuduğunu, hangi şehirde kaldığını, gündelik hayatının nasıl olduğunu anlatmaya başladı. Ama az sonra Cevdet Bey onu dinlemediğini, dikkatini çeken şeyin onun anlattıkları değil, odaya yaydığı hareket ve gençlik olduğunu anladı.